Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Yuhanna 5. bölüm 1. ayette İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven, ondan doğmuş olanı da sever der. Rab İsa Mesih'e iman ettiğinizde yeniden doğarsınız ve Tanrı sizin göksel babanız olur. O baba Tanrı'dır ve sizin de göksel babanız haline gelir. Eğer o sizin göksel babanızsa ondan doğmuşsunuz demektir ve onu seveceksiniz. Ancak bu durum orada noktalanıp kalmaz. Tanrı'yı sevmekle birlikte ayrıca ondan doğmuş olanı da seversiniz. Başka bir deyişle, Tanrı'nın diğer çocuklarını da seveceksiniz anlamına gelir bu. Yuhanna bunu daha önce de söylemişti. Dolayısıyla bu onun için yeni bir şey değildir. 1. Yuhanna 3. bölüm 11. ayette şunu okuruz. Başlangıçtan bu yana işitmiş olduğunuz bildiri şudur. Birbirimizi sevelim. Rab İsa da Yuhanna 13. bölüm 35. ayette şöyle demişti. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Tanrı'dan doğmuş olarak ifadesi çok ama çok önemlidir. Tanrı'dan doğmuş olmanın bir kiliseye ya da özel bir törene katılmış olmakla bir ilgisi yoktur. Eğer Tanrı'dan doğduysanız umarım bir topluluğa katılıyorsunuzdur ancak sizi Tanrı'nın çocuğu yapan şey bu değildir. Yani Tanrı'dan doğmakla kilise topluluğuna katılırsınız ama topluluğa katılmakla yeniden doğamazsınız. Önemli olan nokta şudur, Tanrı'dan doğdunuz mu? Yeniden doğuşu aldınız mı? Rab İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde yeniden doğarsınız ve bunun kanıtı olarak da Tanrı'yı seversiniz. Sizi yaratan babamızı seversiniz ve dolayısıyla kardeşleriniz durumunda olan Tanrı'nın diğer çocuklarını da seveceksiniz. İnsanlara değer verirsiniz. Bu belli bir mezhebe, gruba ya da topluluğa ait olmak gibi bir şey değildir. Yeniden doğmuş olan diğer yeniden doğmuş olanları da sever. Değerli dinleyicim, bu mektup Yuhanna'nın açıkladığı ve kurtuluş güvencesine sahip olduğumuzu kanıtlayan gerçeklerle doludur. Bunlara ayrı ayrı şimdi bakalım. İlk olarak mektubun ikinci bölümünde gördük. 1. Yuhanna 2. bölüm 29. ayette onun doğru olduğunu bilirseniz doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz diye yazmıştı Yuhanna. Tanrı'nın çocuğu yaşamda doğru olanı yapacaktır. Bu doğru olanın ara sıra yapılan alışılmamış bir şey olduğu anlamına gelmez. Doğruluk yapmak yaşamımızın normal akışı haline gelmelidir. Ara sıra günaha düşseniz de doğruluktan ayrılmamanız gerekir. İkinci nokta ise mektubun 3. bölümünde karşımıza çıkar. 1. Yuhanna 3. bölüm 9. ayette şöyle okumuştuk. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez çünkü Tanrı'nın doğumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Daha önce de açıklamış olduğum gibi burada günahsızlık söz konusu olmaz. Tanrı'nın çocuğu günah işlemeye devam etmez, günahta yaşamaz. Ondan zevk almaz ve onu yaşamının bir parçası haline getirmez. Bir günahlının yaşam tarzı günahtır. Sürekli onunla ilgilenir ve farklı davranmasını bekleyemezsiniz. Oysa Tanrı çocuğunda durum farklıdır. Üçüncü nokta ise mektubun 4. bölümünde Yuhanna'nın yazdığı şekliyle karşımıza çıkar. 1. Yuhanna 4. bölüm 7. ayet. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır der. Bu demek oluyor ki Tanrı'nın çocuğu diğer imanları sevecek. Bu sizin gerçekten Tanrı'dan doğup doğmadığınızı ortaya koyacak başka bir testtir. Dördüncü gerçeği de mektubun bu 5. bölümünde 4. ayette okuyabiliriz. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diye yazar Yuhanna. Sevgili kardeşim Tanrı çocuğu dünyayı yener. Yine bu son bölümün 18. ayetinde 5. gerçek vurgulanmaktadır. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Yani Tanrı'nın çocuğu kendini şeytandan uzak tutar. Tanrı'nın çocuğunu belirten iki işaret bu bölümde bize verilmiştir. Yuhanna gerçek bir çocuğu belirleyen bazı özellikleri vurgular. Sevgi, itaat ve gerçek. Kimse bunların doğruluğundan kuşku duyamaz. Bunlar bir kişinin Tanrı'nın çocuğu olduğuna işaret eden noktalardır. 1. Yuhanna 5. bölüm 2. ayette Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız diyor. Yuhanna'nın buyruklarını derken kastettiği nedir? Bunlar eski antlaşmadaki yasalar değil, Rab İsa'nın buradayken yani yeryüzündeyken verdiği buyruklardır. Örneğin, Selanik'teki imanlara yazılan 1. mektubun 5. bölümünde 20 kadar buyrukla karşılaşırız. Örnek vereyim. Her zaman sevinin, durmadan dua edin, ruhu söndürmeyin gibi buyruklardır bunlar. İmanlar için bugün geçerli olan buyruklar bunlardır. Tanrı'nın her bir çocuğu bu buyrukları yaşamında uygulamak ister. Bu onun yapmaya can attığı şeyler olmalıdır. 1. Yuhanna 5. bölüm 3. ayette. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir diyor. Onun buyrukları ağır değildir. Bu Tanrı buyruklarını tutmanın zor olduğu değil, tutulduklarında yük oluşturmayacakları anlamına gelir. Yuhanna Tanrı'nın çocuğunun onun buyruklarını tutmayı isteyeceğini söyler. Bu onun için kesinlikle zor olmayacaktır. Bir gün kucağında ağırca bir bebek bulunan küçük bir kıza rastlayan birisi ona sormuş. Yavrum bu bebek senin için ağır değil mi? Küçük kız şu yanıtı vermiş. Ağır değil. O benim kardeşim. Bu kız kardeşini hiçbir zaman bir yük olarak görmüyordu. Yuhanna'nın bu bölümünde sözüne ettiği buyrukları severek yerine getirdiğimizde bizim için yük oluşturmaz. Bir gün bir kasabadan tüm eşyalarıyla birlikte ayrılan bir çift başka bir kasabaya gelir. Orada bir dükkanın önünde bir kutu üzerinde oturmakta olan dükkan sahibine sorarlar. Bu kasaba nasıl bir yer? Dükkanın sahibi sizin geldiğiniz kasaba nasıl bir yerdi diye sorar. Çift o çok güzeldi. Herkes birbiriyle ilgilenir, yardımlaşırdı. Ancak bu tarafta bir yere yerleşmek istiyoruz diye bilgi verir. Dükkan sahibi burası da aynı. Ayrılmış olduğunuz kasaba gibi güzel bir yerdir der. Bu söyleşinin ardından yabancı adam arabasını sürüp sokağa girer. Birkaç gün sonra bir başka eşya yüklü araba yine aynı dükkanın önünde durup aynı soruyu sorar. Dükkan sahibi de ayrıldıkları kasabanın nasıl bir yer olduğunu onlara sorar, yabancı yanıtlar. Gördüğüm en kötü insanlar oradaydı. Hiç yardım görmedik. Bir tek arkadaşım bile yoktu. O yüzden de orayı terk ediyoruz. Dükkan sahibi yanıtlar. Burada da aynısı var. Yabancı çekip gider. Dükkan sahibinin kasabayla ilgili iki ayrı bilgi verdiğini duyan komşusu dükkan sahibine sorar. Neden böyle apayrı şeyler söyledin? Ve bu adam yanıtlar. Bence gideceğin her yer bıraktığın yerin aynısıdır. Yerin yapısını değiştiren oraya gelen kişinin görüş açısıdır. Sen neysen gideceğin yerde o olacaktır. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın bir çocuğu kendine iyilik yapacak birini aramamalı. Tersine kendisinin iyilik yapabileceği kişileri aramalıdır. Sevgisini eyleme döküp başkalarıyla ilgilenmesi gerekir. İsa Mesih ne demişti Yuhanna 13. bölüm 35. ayette? Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Rab İsa'yı ve göksel babanızı severseniz diğer imanları da seversiniz. Onun sevgi buyruklarına uymakta olduğunu bileceksiniz ve bu da size ağır gelmeyecektir. Rab İsa Matta 11. bölüm 30. ayette şöyle dedi. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Rabbi gerçekten sevmez ve ona içtenlikle hizmet etmeyi istemezseniz, o zaman o sevgi yükü size ağır gelir. Yürekten sevdiğinizde ise bu size ağır gelmeyecektir. Değerli bir iman adamı, kutsal kitap yorumcusu Dr. Ironside şu öyküyü anlatır. Hindistan'da birkaç ay kaldıktan sonra memleketine dönen birisi arkadaşıyla konuşuyordu. Söz dönüp dolaşıp Rabbin işine geldi. O zaman 5 ay Hindistan'da kalıp da geri gelmiş olan adam şöyle dedi. Rabbin işiyle ilgili olarak çalışanlarla hiç de ilgilenemem. Orada kaldığım süre içinde onlardan herhangi birine rastlamadım. Sanırım kiliselerin bu konuda harcadıkları emek boşa gidiyor. Orada bir süre sessizce oturan yaşlı bir adam söze katılarak "Affedersiniz ama Hindistan'da ne kadar kalmıştınız?" diye sorar. 5 ay. Oraya neden gittiniz? Kaplan avlamaya gitmiştim. Peki hiç kaplan gördünüz mü? Evet, hem de çok. Bu çok ilginç çünkü ben Hindistan'da 30 yıl kaldım ve hiç kaplan görmedim. Ancak Rab için çalışan yüzlerce insanla tanıştım. Siz kaplan avına gittiniz ve aradığınızı buldunuz. Ben Rab'in işi için gittim ve o işle uğraşanları arayıp buldum der. Sevgili dostum, her şey ne aradığınıza bağlıdır, öyle değil mi? Değerli kardeşim, bugün Tanrı'nın işiyle ilgileniyor, onun sözünü yaymaya çalışıyor musun? Bu konuda pek sonuç alınamadığını düşünenler olabilir ancak Tanrı sözü yayılmakta ve yürekleri değiştirmektedir. 1. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette "Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır." der. Mesih inanlısının yaşamında zafer sözcüğünü sık sık duyduğumuzdan bunun yeni antlaşmada bu kadar seyrek görülmesi bize biraz garip gelebilir. Nedir dünyayı yenen imanımız? Bizi kurtaran ve koruyan imandır. İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olduk ve çevremizdeki dünyayı yenebilmemizin tek yolu da bu imanımızdır. Yuhanna'nın daha önce sözünü ettiği bir düşmanımız var. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayet. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur diye daha önce yazmıştı. Dünyayı sevmeyin derken neyi kastetmektedir? Bu noktayı vurgulayarak tekrar ve tekrar açıklamalıyım ki dünyada doğal benliğe yani şeytana ait olan şeyler bulunmaktadır. Birisi şöyle der: İmanlılar dünyaya ait olurlarsa o zaman dünya gereğinden daha fazla olurdu. Yani bizim dünya sisteminde, dünya görüş açısında, dünya eylemlerinde hiçbir payımız olmamalıdır. Dünyaya ait değiliz ve dünyada bulunan imanlar olarak ona ait olmamamız gerekir. Dünya bizi kolayca tuzağa düşürüp tutsak edebilir. Eski antlaşmada bize yardımcı olabilecek bir benzetme bulunur. Bu Yeşu ve İsrail halkının vaat edilen ülkeye girmelerinin öyküsüdür. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Vaat edilen ülke cennetin bir benzeri değildir. Kenan Diyarı diye bilinen vaat edilen ülkenin cennet gibi olduğunu anlatan şarkılar var ama bunlar Tanrı'nın sözünde öğretilenlerle uyum içerisinde değil. Aslında Kenan Diyarı imanlının burada yaşaması gerektiğini söyleyen bir durumu temsil eder. Dışarıda ruhsal bir çölde yaşayabiliriz ve zaten böyle yaşayan pek çok imanlı da var. Onlar hayatlarından hoşlandıklarını söyleseler de çölde zevk alacak bir şey yok. Yani burada bir kıyaslama yapılmaktadır. İsrail halkı fiziksel açıdan çölde dolaştığı gibi bazı imanlılar da ruhsal çöllerde dolaşıyor olabilirler. Çölden geçiş bazen gerekir ama kolay değildir. Çölde bereket yoktur. Ancak dayanma ve imanın uygulaması vardır. Ruhsal bereketleri aldığımız yer Kenan diyarıdır. Yeşu ülkeye girdiğinde oranın insanları hemen teslim oluvermediler. Kenan diyarı imanlı hayatını temsil ettiğine göre bu durumu kendi yaşantımıza da uydurabiliriz. Ruhsal açıdan Rab bize de bir ülke vaat etti. Rab İsa'da bize miras olarak verilen pek çok bereket vardır. Bugün herhangi birimiz bizim olan ruhsal bereketlerden zevk almak istediğimizde bizim zafer kazanmamızı hiç istemeyen düşmana karşı mücadele etmemiz gerekecektir. Yeşu vaat edilen yere geldiğinde önünde 3 düşman vardı. Onları alt edene dek ülkeyi alamayacaktı. İlk düşman Eriha şehriydi ve bu şehir dünyayı temsil eder. Yeşu'nun ilk saldırdığı yer burasıydı. Yapmayı tasarladığı nedir? Bölgeyi ikiye bölüp birer birer ele geçirmekti. İkinci düşman küçük Ay bölgesiydi ki bu da doğal benliği simgelemektedir. Yeşu orayı almanın kolay olacağını düşündü. Eriha'dan sonra önden bir araştırma birliği yolladı ancak yine orada önemli bir yenilgiye uğradı. Bu durumu bir simge olarak kullanacak olursak diyebiliriz ki birçok imanlı dünyayı yenebilse de kendi benliğine yenilebilir. Başka bir deyişle birçok imanlı dünyasal şeylerle ilgilenmediği halde örneğin kiliseye gidip dedikodu yaparak bedenin işlerine katılıyor olabilir. Yine simgesel şekilde Eriha kentinin çevresinde borazan çalabilir ama Ay kenti çevresindeyken bunu yapamayabilir. Son olarak da şeytanı simgeleyen Gibeonlu adamlar vardı. Kurnazca davranıp Yeşu'yu aldattılar. Şeytan başlangıçtan beri yalancıdır. Şimdi Eriha olayı konusunda 4. ayete tekrar bakalım. Şöyle yazdı Yuhanna: Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Değerli kardeşim, eğer siz Tanrı'nın çocuğuysanız dünyayı yeneceksiniz. Bu zaferi nasıl kazanacaksınız? Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diye yanıtı yine aynı ayette buluyoruz. Savaşarak değil, iman ederek. Yeşu Eriha'yı nasıl aldı? Eriha onun önündeki düşmandı ve bu şehri alması gerekiyordu. Peki şehri nasıl alacaktı? Savaşarak mı? Hayır. Savaşması gerekmiyordu çünkü ne yapması gerektiğini Tanrı ona söyledi. Şehre saldırmanı istemiyorum. Kapıdan girmek için özel bir saldırı yapmanı da istemiyorum. Şehrin çevresinde yürümeni istiyorum. Cepheye özel birliklerini koyabilirsin ama bunların yanında kahinleri ve ayıt sandığını da koyacaksın. Ve kahinler şehrin çevresine dönerken boruları çalacaklar. Ancak şehre saldırmayacaksınız. Tanrı'nın Yeşu'ya söylediği hiç savaşta alışılmamış bir yöntemdi. Herhalde Eriha, Erden Irmağı'nın taşmasıyla ya da diğer yollarda gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini almıştı. Ve böyle bir saldırıya da hazırdılar. Dolayısıyla kapılarını kapatıp İsrail'e karşı savunma durumuna geçtiler. Herhalde kapıdaki nöbetçi şöyle bağırmıştı: İşte geldiler. İsrail'in tüm ordusu burada. İsrail kapılara yaklaştığında onları içeride bekleyen hazır bir ordu vardı. Ancak İsrailoğulları kapıya gelince yürümeye devam ettiler. Şehrin duvarlarının çevresinde bir kez yürüyüp kamplarına döndüler. O gece Eriha'daki komutanların bir araya gelip İsrail'in planını anlamaya çalıştıklarından emin olabiliriz. Büyük olasılıkla kendilerini bir gün sonraki savaşa hazırlıyorlardı. Ertesi gün yine kapı nöbetçisi şöyle bağırdı: İşte geldiler. Yine tüm güçleriyle kapıları koruma altına almışlardı. Büyük olasılıkla surların üzerindeki askerler kaynar yağ ve kaynar su boşaltmaya, saldıranları oklarla uzaklaştırmaya, öldürmeye hazırdılar. Ancak İsrail böyle bir girişimde bulunmadı. Şehrin çevresinde 6 gün daha yürüdüler. Bu zamana dek Eriha'nın içindeki askerler herhalde çıldırmak üzereydi. Ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyorlardı. 7. gün İsrail bir kez daha yürüdüğünde komutanlar derin bir oh çekip şöyle demişlerdi: Herhalde artık saldırmayacaklar. Çok çılgınca bir yöntemleri var. Dünyanın görüş açısından bakarsak bunun çok acayip değişik bir strateji olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak bu kez bekçi şöyle bağırır. Bir dakika, bunlar geri dönmüyor. Tekrar yürüyorlar. İsrail şehrin çevresinde 7. kez yürüyordu. Sonra ne oldu? İsrail'in kahinleri borularını çaldılar. İnsanlar bağırdılar ve Eriha'nın duvarları yıkıldığında içerideki ordu büyük olasılıkla şaşıp kalmıştı. İsrailoğulları Eriha'yı nasıl aldılar? Savaşarak mı? Hayır, onlar Yeşur'un değil Rabbin buyruğu gereği şehrin çevresinde yürüyorlardı. Beni burada şaşırtan şey Eriha'nın duvarlarının yıkılışı değil. Çünkü bu zaten arkeolojik kazılarla kanıtlanmıştır. Ancak Yeşur gibi iyi bir komutanın bu tür taktikler kullanması beni şaşırtıyor. Bunu Tanrı istemişti, bu doğrudur. Ancak Yeşur yine de deneyimli bir komutan olarak buna karşı çıkabilirdi ama bunu yapmadı. Yeşu neden bu taktiğe karşı çıkmadı? Bu sorunun yanıtını Yeşu'nun daha önce İsrail kampında elinde kılıç tutan birini gördüğü olayda aramalıyız. İsterseniz bu olayı siz kendiniz kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. Yeşu kitabının 5. bölümünde bunu bulursunuz. Yeşu gidip adama sen bizim tarafta mısın yoksa düşmanlarımızın tarafında mısın diye sormuştu. Yeşu orada kontrolü elinde tutanın kendisi olduğunu düşünüyordu ancak adam dönüp yanıt verdiğinde onun doğaüstü bir varlık olduğunu anladı. Bence bu Mesih İsa'nın beden olarak dünyaya gelişinden çok ama çok önceden bedende görülmesiydi. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Gördüğünüz gibi Eriha'yı almaya girişmeden önce Yeşu asıl komutanın kendisi olmadığını gördü. Asıl yönetim komutan çadırında değil yukarıda gökte göksel güçlerin ve tüm evrenin komutanının elindeydi. Ne demişti Yeşu'ya görünen kişi? Yeşu 5. bölüm 14. ayette adam hiçbiri dedi. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim. Bir başka deyişle Rab Yeşu'ya şunu söylüyordu. Bu fiziksel olduğu kadar ruhsal bir savaştır ve bu savaşın komutanı benim. Dolayısıyla komutan Yeşu buyrukları asıl komutan olan Rabbin ordusunun komutanından, reisinden almak durumundaydı. Asıl komutanın da çepeçevre şehri dolaşan Yeşu'yu anlaması zor değil. Orada olup onu neden böyle acayip bir şey yaptığını sorsaydınız size şöyle diyecekti muhtemelen. Evet çok acayip değil mi? Ancak ben yalnızca bana söyleneni yapıyorum. Askerlik yaptıysanız bir askerin hiçbir zaman komutanına karşı gelemeyeceğini bilirsiniz. Komutan git şunu yap dediğinde asker bu konuyu ben de düşündüm. Bence onu yapmanın daha iyi bir yolu var diyemez. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Elbette hayır. Asker emredersiniz komutanım der ve gidip yapar. Ben askerdeyken bir gün komutanımız bize 1 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde 60 santim derinliğinde bir çukur kazmamızı emretti. Kazdıktan sonra gelip bunu tekrar toprakla doldurmamızı söyledi ve elbette yaptık. Bu da acayip bir durumdu ama emre itaat etmek zorundaydık. Yeşu'da verilen emri yerine getiriyordu. Komutanına inanmıştı. İbraniler 11. bölümde şöyle der. 11. bölüm 30. ayette. İsrailler 7 gün boyunca Eriha surları çevresinde dolandılar. Sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. Evet, surlar savaşarak değil imanla yıkılmıştı. Bizim bundan alacağımız ders savaşarak dünyayı yenemeyeceğimizdir. Bu yüzden ben bir kilise önderi olarak bana emanet edilen kilise topluluğunda büyük değişim hareketlerini çok fazla desteklememişimdir. Çok sayıda başarılı reformların olduğuna katılıyorum. Bu tür bir mücadelede yer almadım çünkü Tanrı'nın beni o yöne çağırdığını da duymadım. Gerek kaba güçle gerekse söz gücüyle savaşarak dünyayı yenemezsiniz. Değerli vaiz ve yorumcu olan Dr. Vernon McGee başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir toplulukta önder olarak çalışırken eski bir film yıldızı beni arayıp bir reform hareketinin komitesine katılıp katılmayacağımı sormuştu. Böyle bir reforma ihtiyaç olduğunu bildiğim halde bu öneriyi kabul etmedim çünkü bu amaç için çağrılmamıştım. Buna şaşıran film yıldızı Dr. Vernon McGee'ye şöyle diyor. Yani komitede görev almayacak mısınız? Bir vaiz olarak böyle önemli bir şeyle ilgilenmiyor musun? Dr. Vernon McGee de hayır ilgilenmiyorum demedim. Yalnızca komitede hizmet etmeyeceğimi söyledim diye yanıt veriyor. Ona nedenini de şöyle açıklıyor. Rab beni gölde balık tutmaya çağırdı. Gölü temizlemeye değil. Benim işim Tanrı'nın sözünü yaymaktır. Temizleme işini Tanrı'nın ruhuna bırakıyorum. Bu onun işi. Film yıldızı bu cevaba pek sevinmemiş ama kabul etmek zorunda kalmış. Biz dünyayla uğraşıp reform getirmeye çalışmıyoruz. Hükümetin bazı konularda düzeltmeye ihtiyacı olduğu konuları da düzeltmek bizim işimiz değil. Politika alanına şöyle bir bakalım. Partilerin hiçbiri iyi durumda değil. İyi lider bulmak çok zor. Politik alanda etki yaratacak gücüm olsa da düzeltmek benim işim değil. Benim işim Tanrı'nın sözünü yaymaktır. Eski antlaşmada Eriha kentine saldıran İsrail ordusuna baktığımız zaman yine buna benzer bir durumu görüyoruz. Oldukça güçlü bir ordusu olduğu halde Yeşu'nun işi savaşmak değildi. Onun işi Tanrı'ya inanmaktı. O Tanrı'ya inandı ve surlar yıkıldı. Bugün imanla kurtulmuş olan bizler de eğer dünyayı savaşarak yenmeye çalışırsak bunu başaramayacağız. Kendi gücümüzle, kendi kurnazlığımızla, kendi yeteneklerimizle bunu yapamayız. onu ancak imanla yenebiliriz. Bu dünyayla başa çıkmanın tek yolu budur ve şu ayette bunu ortaya koyar. 1. Yuhanna 5. bölüm 5. ayet. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Değerli kardeşim, Mesih'e gerçekten iman ettiğinizde kendi gücünüzle değil, Tanrı'nın gücüyle imanda korunursunuz. Mesih'teki imanımız bizi hem kurtarmıştır, hem şimdi kurtarmaktadır ve hem de gelecekteki kurtuluşa mirasçı atamıştır. Yani kurtuluşumuz tamdır ve eksiksizdir. 1. Yuhanna 5. bölüm 6. ayete geldiğimizde Elçi Yuhanna kurtuluş güvencesinden bahseder. İmanlının Mesih İsa'daki kurtuluşunun ne kadar emin olduğu konusunda güvence vererek 1. Yuhanna 5. bölüm 6. ayette şöyle der. Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur çünkü ruh gerçektir. Rab İsa'nın ölümüyle ilgili kutsal kitap onun hiçbir kemiğinin kırılmayacağını belirtir. İsa'nın çarmıha çakıldığı dönemde ölümü hızlandırmak için çarmıha gerilenlerin bazılarının bacaklarını kırarlardı. Ancak Elçi Yuhanna şöyle aktarır. Yuhanna 19. bölüm 33, 34 ve 35. ayetlerde. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir diyor. Mesih çarmıha gerilirken Yuhanna oradaydı ve diğerlerinin fark etmediği bir noktaya dikkat etti. Herhalde diğer öğrencilere göre Yuhanna çarmıha daha yakındı. Asker mızrakla Mesih'in böğrünü deldiğinde delinen yerden yalnız kan değil hem kan hem de su geldiğini gördü. Yuhanna bunun önemini açıklar ve şöyle der. Su ile gelen. Burada geçen su ne anlama gelmektedir? Su Tanrı'nın sözüne simgeler. Rab İsa Nikodim'e şöyle demişti. Yuhanna 3. bölüm 5. ayetti. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Su Tanrı'nın ruhu tarafından uygulanan yaşam sözüdür. Su ile ilgilenen yani Tanrı'nın ruhunun kullanıldığı Tanrı sözü budur. Kan ise Mesih'in ölümünü kastetmektedir. Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Buna ruh da tanıklık eder çünkü ruh gerçektir diyor sevgili dinleyicim. Hepsini canlandıracak olan ruhtur. Şaşırtıcı bir noktaya işaret etmek isterim. Rab İsa öğrencilerine ölümü, dirilişi ve Pentekost günü arasındaki dönemde Yeruşalim'de hiçbir şey yapmadan beklemelerini söylemişti. Tanıklık etmeyeceklerdi. Neden? Çünkü kutsal ruh olmadan etkili bir şekilde tanıklık edemezlerdi. Dolayısıyla birinin kurtulması sırasında hem Mesih'in 2000 yıl önce çarmıhtaki ölümü hem de Tanrı'nın ruhunun yüreklerde ve yaşamlardaki işi etkin olmaktadır. Radyo dinleyicilerinden aldığım mektuplar Tanrı'nın ruhu ile alınan Tanrı sözünün Mesih'in kanını yüreklere ve yaşamlara uygulayabileceğini göstermektedir. Mesih günahlarımız için ölmüştür ancak bunu bizim için dipdiri bir gerçek haline getiren Tanrı'nın ruhudur. Gerçek tanıklığı oluşturacak olan ruhtur ve bunu da bir tek o yapabilir. Bu son bölümün 7. ayeti diğer 3 tanıktan daha söz etmektedir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Beni
toprak topraklardan.